Ayrım 16. Sayfa 158. 8. bölüm. Delicesine endişeli. 1988 baharı. UCLA'de çalışmaya başlayalı 7 yıl olmuştu. Kadrolu uzman doktor olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyordum ama önümde hala uzun bir yol vardı. Önce özel amaçlı bir inceleme komitesine araştırmamın yenilikçi olduğuna ve mantıklı bir yol izlediğine ikna etmem gerekiyordu. Ayrıca akıl hocalarımdan bağımsız hale geldiğimi de kanıtlamalıydım. Akademik ilerlemenin sadece bilimle alakalı bir şey olmadığını artık anlamaya başlamıştım. Politika da işin bir parçasıydı. Destek mektuplarımı kimin yazacağını iyi değerlendirmem, komiteyi uzmanlık başarılarımla etkileyebilmem gerekiyordu. Bu aradığımda mesleğimde giderek ilerliyordum. Meslektaşlarımdan klinik kabiliyetim konusunda güven kazanıyordum ve bana sağlam yerlerden hastalar yönlendiriliyordu. Ilık bir pazar ikindisinde havuzumun kenarında uzanmış dinleniyordum. Hayat güzeldi. Tüm hafta sonu aksesuarlarım yanı başımdaydı. Buzlu çay, bulmaca ve parantez içinde o zamanlar pek gelişmiş bir teknoloji olan telsiz telefon. Anma günü partisinde tanıştığım Gigi isimli kızın numarasını tuşladım ve karşıma yine bir yetenek ajansının telesekreteri çıktı. İkinci bir mesaj bıraktıktan sonra telefonu kapadım. Canım sıkılmıştı çünkü Gigi hala bir hafta önceki mesajıma karşılık beni aramamıştı. Görüşmek istiyordum onunla. Çekiciydi, komikti, akıllıydı. En önemlisi de benimle ilgileniyormuş gibiydi. Ama bir türlü aramıyordu. Belki o kadar da ilgili değildi. Veya ben kız kardeşimden numarayı yanlış almıştım. Kardeşim partiye veren arkadaşını aramış, arkadaşı Gigi'yi partiye getiren kendi arkadaşını aramış, o da Gigi'yi arayarak numarasını verip veremeyeceğini sormuştu. Bir buluşma ayarlamak için bir sürü saçma sapan telefon konuşması yapılmıştı. Havuza atlayıp birkaç kulaç yüzdükten sonra şezlonguma döndüm ve kendimi güneşte kurumaya bıraktım. Tam uykuya dalmak üzereydim ki telefon çaldı. Arayan Gigi değildi. İlginçtir ki eski psikanalistim Charles Rydell'dı. Beni özellikle de pazar günü ve evden neden aradığını merak ettim. Psikanalizim yıllar önce tamamlanmıştı. Rydell bırakma zorluğu mu yaşıyordu acaba? Sonunda anlaşıldı ki Rydell, eğitimdeki doktorlar için bir akıl sağlığı programını üstlenmişti ve bana hasta yönlendirmek istiyordu. Tıp fakültesi 1. sınıftaki bir doktorun annesi, Rydell'ın değerlendirmesinde çocukta uykusuzluk ve anksiyete çıkmıştı ve Rydell bu gencin semptomlarının otoriter müdahaleci anneyle de ilişkili olduğunu düşünüyordu. Annesiyle konuştum. Gelip seninle görüşmeye gönüllü dedi Rydell. Hatta hevesli bir nedenebilir. Olur tabii, haftayı arasın beni, uygun saatlerim var dedim. Rahatsızlık verici bir seslilikten sonra Rydell, sen nasılsın geri dedi. Bu basit soru beni doğruca psikiyatrist olarak görevime hazırlanırken girdiğim psikanaliz sırasında Rydell'in ofisindeki kanepede uzandığım zamana döndürdü. Tüm üçgörü yönelimli terapilerin, özellikle psikanalizin, en önemli bölümünü insanın terapistle arasında aktarım geliştirmesi, sonra bunu fark etmesi ve nihayet çözümlemesini oluşturur. Diğer bir deyişle, hasta hayatının önceki dönemlerinde başkalarına, genelde anne babasına, hissettiği duyguları terapiste nasıl aktardığını öğrenir. İdeal durumda terapi bittiğinde hasta hayatına devam eder. Ne var ki aktarım duyguları güçlüdür ve bazen yaşam boyu varlığını sürdürülebilir. Analizden sonra insan eski terapisine rastlarsa bu tedavi sırasında tesadüfen ortaya çıkan yüzleşmeler kadar rahatsızlık verici olabilir. Benim de Rydell'ın sorusuna karşı tepkim de muhtemelen çözümlenmemiş sorunlardan kaynaklanıyordu. Bilinç dışı bir düzeyde onu hala güçlü ve her şeyi bilen biri gibi algılıyordum. Ve o kişi şimdi benden hastalarından birini görmemi istiyordu. Havam yerindeydi yani. Kendimi hemen toparlayıp soruya basit bir cevapla karşılık verdim. Çok iyiyim, teşekkürler. Hastayı yönlendirdiğin için sağ ol. O hafta asistanım Jackie telefonumu çaldırdı ve Dr. Rydell'ın yönlendirdiği Bayan Carol Wilson'ın aradığını söyledi. Bense bir konferans görüşmesine başlamak üzere olduğum için Jackie'den Bayan Wilson'ın telefonunu almasını istedim. Ancak Jackie bana Bayan Wilson'ın hastane içinde 632 nolu odadan aradığını söyledi. Ciddi misin dedim. Ben onu ararım ama lütfen dahiliyecisinin ismini sor ve neden hastanede olduğunu öğren. Jackie, Dr. Lisa Chang'ın Bayan Wilson'u bir gün önce bel ağrısı değerlendirmesi üzerine hastaneye yatırdığını öğrendi. Randevularımdan sonra 632 nolu odaya çıktım. Dört yataklı koğuşun açık kapısında durdum ve parlak kızıl saçlı bir kadının üç kadın hastaya bir şeyler anlattığını gördüm. Hangi yatağın Bayan Wilson'ınki olduğunu anlamak için kapıda asılı listeye baktım. Sonra da biraz kulak kabartmak için oyalandım. Kızıl saçlı kadın, yani Carol Wilson, nutuk vermeye devam etti. "Shirley," dedi karşısındaki kadına, "doktorun haklı diye düşünüyorsun biliyorum ama bak, senin hastalığının belirtileri basit bir artritten çok daha fazlası gibi görünüyor. Lupus bile olabilirsin. Kimsenin aklına set hızına bakmak geldi mi?" Kastettiği şey vücuttaki iltihabı ölçen ve tüberkülozdan otominin hastalıklara kadar çeşitli hastalıkların belirlenmesine ve takibine yarayan özgül olmayan travma testi eritrosit sedimentasyon hızıydı. Shirley'nin küçük dilini yutmuş gibi gördüğünü görünce içeri girdim. "Günaydın bayanlar, kusura bakmayın bölüyorum. Ben Doktor Small, Carol Wilson'ı görmeye geldim." Carol cıvıldar gibi bir sesle, "Benim doktor, ben aradım sizi," dedi. Carol'ın yatağının yanına bir sandalye çektim ve sakin bir ortam yaratabilmek için perdeyi kapadım. "Beni görmeye geldiğinize çok sevindim Doktor Small," dedi Carol. "Beklediğimden çok daha geçmişsiniz. Oğlum Michael'ı hatırlattınız bana biliyor musunuz? Kendisi burada. UCLA'da tıp okuyor. Tebriklerimi sever gibi ellerini havaya kaldırdı. Biliyorum, biliyorum. Gurur duyuyorum küçük dahimle. Hayatım o benim." Susup suyundan bir yudum aldı ve acıyla inledi. Sonra öne doğru eğilerek yüzünü buruşturdu ve elini beline bastırdı. "Hemşireyi çağırabilir misiniz lütfen? Ağrım için bir şeyler versin." Carol bende histrionik hissi uyandırdığı için gerçekten ne kadar ağrısı olduğundan, ne kadarını bana göstermek için yaptığından emin olamadım. Belki ağrı kesici bağımlısıydı. Doktora reçete yazdırmak için numara yapıyordu. Hemşireyi çağırdım ve Carol'a derin ve yavaş nefes almasını söyledim. Hemşire kalçadan iğne yaptıktan sonra Carol sakinleşti ve yeniden rahatlamış gibi göründü. "Çok hani niye geldi ağrı bayan Wilson," dedim. "Evet biliyorum, böbrek taşı," dedi. "Ama Doktor Chang şüpheli bakıyor. Neden bilmiyorum. İdrarında eser miktarda eritrosit görüldü. Ağrının orta sırt bölümünde olması da tanıyla gayet tutarlı." "Tıpla ilgili çok şey biliyorsun," dedim. "Doktor musun?" Kahkaha attı. "Hayır, çok hoşsunuz doğrusu. Dil konusunda doktoram var. Okumayı da çok severim. Aslında sorayım size. JAMA'daki Epstein-Barr virüsü ile kronik yorgunluk sendromu ilişkilendiren makaleyi okudunuz mu? Yoksa New Yorker'da mı okumuştum? O kadar çok okuyorum ki bazen neyi nerede gördüğümü unutuyorum. Ben kendi tıp dergilerindeki yazıları okuyacak vakti zor buluyordum. New Yorker'ı en son ne zaman elime aldığımı hatırlamıyordum bile." "Hayır, rastlamadım o makaleye. Ama gel şimdi senden söz edelim. Doktor Rydell yardımcı olabileceğimi düşünmüş." "Umarım olursunuz doktor," dedi sessizce. "Mesele oğlum. Onun fakültedeki çalışma temposundan ve rekabetten dolayı fena halde bunaldığını düşünüyorum. Tamam, çok parlak bir insan ama çok da hassas ve yaşadıklarıyla ilgili benimle konuşmak istemiyor." "Eskiden konuşur muydu?" dedim. "Çok yakındık. Babası 15 yaşındayken öldü. Sırdaşı ben oldum. Ne zaman canı sıkan bir şey olsa hisseder, ona tavsiyelerde bulunurdum. Ama şimdi öyle meşgul ki yüzünü 40 yılda bir görüyorum. Tıp fakültesinin ilk yılı bayağı yoğun olur," dedim. "Biliyorum ama şimdi de baş ağrıları başladı. Öyle çakı ağrıyor ki midesi bulanıyor. Hafta sonlarında eve bile gelemiyor. Gerçekten çok endişeleniyorum onun için." Doktor Rydell'ın çocuğun üstüne titreyen otoriter anne tahmini doğru görünüyordu. Carol zeki ve iyi konuşmayı bilen biriydi. Ama oğlunun biraz uzak kalma mesajını gözden kaçırıyor gibiydi. Gördüğüm şey klasik bir olumsuza dönmüş ana-oğul ilişkisiydi. Carol az önce oğlunun hayatı olduğunu söylemişti ama belki Michael kendi hayatını istiyordu. Konsültasyon psikiyatrisinin zorlu yanlarından biri, hastane ortamında hastaya arayılabilecek özel alanın olmamasıdır. Odadakiler dinlerken Carol'ın kişisel meselelerine girmek istemiyordum. Carol kendinden çok oğlu hakkında konuşmakta rahattı. Ben de engel olmadım. "Peki Michael'ın başarıları konusunda canını sıkan nedir?" dedim. Carol sesi alçalttı. "Bana anlatmadığı bir şeyler var diye düşünüyorum. Rahatsızlıklarını kesinlikle hafifleterek anlatıyor. Ayrıca görme kabiliyetinde etkilendiğini düşünüyorum. Son zamanlarda ne zaman görsem gözüne kara güneş gözlüğü var." Durdu ve önüne baktı. "Ne oldu?" dedim. "Bunu henüz doktoruna söylemedim ama beyin tümöründen şüpheleniyorum." Bana doğru eğildi. Kötü huylu. Kahkahamı zor bastırdım. Güneş gözlüğüyle baş ağrısı ne zamandan beri beyin kanserine tanı kriteri olmuştu? "Gerçekten mi? Nedir kötü huylu tümör olduğunu düşünmenize sebep? Umuyorum ki yanılıyorumdur ama tüm belirtiler ona işaret ediyor." "Carol," dedim. "Bir sürü insanın başı ağrır ve bir sürü insan güneş gözlüğü takar." "Ama Michael'da yoktu böyle bir şey. Işığa duyarlılık, baş ağrısı. Her ikisi tümör kaynaklı beyin ödeminin göstergesi olabilir. Hatta belli mi olur? Belki glioblastom görme sinirini etkiliyordur." Vay canına, bu kadın tıp jargonuna sahiden hakimdi ve gösterişini yapmayı da seviyordu. Gören de oğlu değil, annesi tıp okuyor sanırdı. Onu glioblastomda 35 yaş altı insanlarda hemen hiç rastlanmadığını söylememe fırsat kalmadan Michael siyah kutu, gri tişörtü, kara gözlüğüyle içeri girdi. "Michael," diye haykırdı Carol. "Çok sevindim uğramana. Seni Doktor Small'la tanıştırayım. Hani bana sözünü ettiğin doktor. Yatakta oğlunun ilişmesini istediği yeri gösterdi. Tanıştığımıza memnun oldum Doktor Small. Birkaç hafta önce verdiğiniz geriatri semineri çok güzeldi dedi Michael. Gözlüğünü başının üstüne kaldırırken. Annemle tanışmışsınız bakıyorum. Evet dedim birbirimizi tanımaya baş. Carol sözümü kesti. Seni görmek ne güzel hayatım. Ben de şimdi Doktor Small'a senin nasıl bir dahi olduğunu anlatıyordum. Canı sıkılmış gibi görünen Michael ayağa kalktı. Bak anne, sadece merhaba demek için uğradım. Fazla kalmayacağım. Çalışma grubumuz var. Michael'la birkaç dakika baş başa kalabilmek için bunun bir fırsat olduğunu düşündüm. Aslında benim de çıkmam gerek dedim. Sonra tekrar gelirim, biraz daha konuşuruz Carol. Michael, ben de seninle aşağı ineyim. Carol cevap verdi. Ne güzel, hadi biraz birbirinizi tanıyın bakalım. Bay bay. Biz kapıdan çıkarken Carol bayanlara nutuk çekmeye döndü. Bak şimdi şöyle. Lupus öyle hafif alınacak bir şey değil. Merdivenlerden inerek güneşli avluya çıktık. Michael itiraf etti. Aslında çalışma grubum falan yok Doktor Small. Sadece annemle bir saat geçirip de her hareketime teşhis koymasına dayanacak halim yoktu. Gözlüğümü çıkarıp temizledi. Devam etti. Soruları bitmek bilmiyor. İyi uyudun mu? Kahvaltıda ne yedin? Hala o Mia ile çıkıyor musun? Bayağı sinirini bozuyor anlaşılan dedim. Güldü. En hafif ifadesiyle evet. Annen çok akıllı ama bir o kadar da hararetli bir insana benziyor. Onun hayatının merkezi olmak yorucu olsa gerek dedim. Dünya kadar boş vakti var. Hepsini de bana adıyor dedi. Bir sandviç istesem şükran günü sofrası hazırlıyor. Öksürsem zatürre oldum sanıyor. Üstelik bu hale giderek de kötülüyor. Kendimize birer kahve alıp avluda bir masaya oturduk. Sence neden dedim. Kız arkadaşımla birlikte yaşamaya başlamama dayanamıyor. Yüksekokulu boyunca evde yaşadım ama tıp fakültesine başladığımda Mia ile kendi evimize çıktık. Annem ilk başta benim adıma seviniyormuş gibi davrandı ama sonra her şey tuhaflaşmaya başladı. Enkino'daki aile evimizi sattı. Kendine Yusley'in yakınında bir daire satın aldı. Söylediğine göre ev tek başına ona çok büyükmüş. Ama ben biliyorum ki asıl sebebi bana yakın olmak. Senden ayrılmakta zorlanıyor sanki dedim. Aynen öyle. Mia sürekli annemle arama sınırlar koymam gerektiğini söylüyor. Ama kolay değil ki. Mia'ya hiç katlanamıyor annem. Halbuki hiç şans tanımadı ona şimdiye kadar. Yani hiçbir kız onun küçük dehasına layık olamıyor. Mia harika biri ve ben de ilişkimiz yürüsün istiyorum. Ama annemi üzmek de kolay değil. Gördüğüm kadarıyla Carol Michael'ın onu terk edişi gibi algıladığı şeyde ne kadar zorlanıyorsa Michael da annesinden ayrılmakta o kadar zorlanıyordu. Doktor Ryle'la görüşmüşsün dedim. Ona gitmeye devam edecek misin? Haftaya randevumuz var ve inanın buna çok da ihtiyacım var. Annemin bana çektirdiği suçlulukla baş edemiyorum artık. Yanında az kalıyormuşum, onu az arıyormuşum, çok zayıfmışım. Geceleri uykularım kaçıyor resmen. Eminim Doktor Ryder o konuda sana yardımcı olur ama bence annen de biraz yardım alsa iyi olacak dedim. Zaten Doktor Ryder da o konuda sizin devreye girebileceğinizi düşünmüştü. Ofisime dönerken Michael'ın kendisini annesinin pençesinden kurtarma çabalarını düşündüm. Tahminimce Carol kocasını kaybetmekten doğan üzüntüsünü hiçbir zaman aşamamış ve o boşluğu doldurmak için oğluna sıkı sıkıya tutunmuştu. Duygusal olgunluğa erişmiş çocuğun üstüne titizlikle eğilen bir anne, oğluna olan sevgisini onun büyümesine, kendi başına hata yapmasına ve sonunda bağımsız hale gelmesine izin vererek ifade ederdi. Carol oğlunu seviyor ama onun için en iyisini istiyor gibiydi. Ama onun kendi hayatını yaşamasına izin vermekte zorlanıyormuş da gibiydi. Ertesi gün tekrar Carol'ın dört yataklı odasına gitti ama yatak boştu. Hemşire onun özel bir odaya nakledildiğini söyledi. Neler olduğunu öğrenmek için Doktor Lisa Chang'ı aradım ve hemşire bölümünde buluştuk. Lisa beni görünce gülümsedi. Selam Geri, seni gördüğüme sevindim. Çok iyi görünüyorsun Lisa dedim. Dahiliye yakışmış sana. Lisa psikiyatri istisasını tamamladıktan sonra dahiliyeye geçiş yapmıştı. Şimdi de asistan doktorların başındaydı. Teşekkürler, ben de çok seviyorum dahiliyeyi. Hastaların 50 dakikada yatayanmasını dinlemek yerine her defasında sadece 10 dakika uğraşıyorum. Peki bu bayan Wilson adlı hastanın durumu nedir, nesi var dedim. Akut orta sırt ağrısıyla geldi ve böbrek taşı düşürmek üzere olduğunda ısrar etti dedi Lisa. İdrarda eritrosit bulduk gerçekten ama idrar yolu enfeksiyonu da vardı zaten. Dolayısıyla bu yüzden eritrosit görülmüş olabilir. Ya IVP dedi. İntravenöz poligramın doktorun iodin bazlı konsantrat boyu enjekte ettikten sonra böbrek taşlarını görmesini sağlayan bir röntgendir. Negatif dedi Lisa. Ama benim asıl sorumla ilgili bir düşüncem var. En azından fiziksel olanla. Nedir dedim. Ne zaman yutkunsa bel ağrısı alevleniyor. Bence ağrı üst mide bağırsak kanalından kaynaklanıyor. Ağrı için 800 mg motrin almış 7 aydır aç karnına. Muhtemelen antre inflamatuvar ilaçtan dolayı gastriti ya da ülseri var. Bel ağrısı mide borusundan ya da mideden mi vuruyor diyorsun yani dedim. Evet, ibuprofeni kestik zaten. Bugün için üst mide bağırsak kanalı test serisi istedim. Peki kadının tıpla ilgili merakına ne diyorsun? Sorma. Hayatımda bu kadar sabit fikirli ve kendi teşhis kabiliyetine inanan bir insan, hatta cerrah bile görmedim dedi Lisa kahkaha atarak. Kulaktan dolu bir miktar tıbbi bilgi sahibi ama öyle ısrarcı ki insanı sinir ediyor. Oğluyla karşılaştın mı dedim. Evet, bir kez. O da annesi gibi biraz hararetli bir insan ama normal birine benziyor dedi. Annesi sürekli ondan bahsediyor. Çok da endişeleniyor. Belki endişesi gastritini iyice azdırıyordur dedim. Kesinlikle. Ben zaten çoğu gastrointestinal bozukluğun psikolojik bir etkeni olduğunu düşünüyorum. Kolit ve hassas bağırsak sendromu psikosomatik hastalıkların klasik örnekleridir. Yani psikolojik faktörlerin etkilediği veya alevlendirdiği gerçek fiziksel rahatsızlıklardır. Çoğu insan stresin neden olduğu fiziksel hastalıkların ciddi veya gerçek olmadığını düşünür. Oysa psikosomatik bir hastalığa katkıda bulunan duygusal stres fiziksel semptomları iyice kötüleştirebilir ki bunlar en az fiziksel nedenlerden kaynaklanan semptomlar kadar gerçek ve potansiyel olan tehlikelidir. Mide bağırsak kanalındaki psikosomatik hastalıkların psikolojik ve fiziksel bileşenleri arasındaki karşılıklı etkileşim oldukça karmaşıktır. Doktorlar yıllarca ülseri kafeinin, anti-enflamatuvar ilaçların, alkolün ve stresin neden olduğunu düşündüler. Stres ve beslenme şekli ülser semptomlarını etki edebiliyor. Ancak bir Marshall ile Robin Warren 2005'te Helicobacter pylori adlı bakterinin gastrite ve peptik ülser hastalığına neden olabildiği yönündeki keşfiyle fizyoloji yani tıp dalında Nobel ödülünü kazandılar. Şimdi ülser tedavisinde aylar ya da yıllar süren beslenme tedavisi veya diğer semptomatik tedaviler yerine basit bir antibiyotik kürü işi görebiliyor. 1980'lerin sonlarında gastrit ve ülser hastalığının antibiyotikle tedavisi henüz keşfedilmemişti. Ancak Motrin gibi anti-inflamatuvar ilaçların mide çeperini irite edebildiğini ve kanamaya, ağrıya yani ülsere yol açabildiğini biliyorduk. Zihnin bedeni nasıl hastalandırılabildiğine inanamıyor insan dedim. Bu arada senin hem psikiyatri hem de tıp eğitiminden yararlandığını görmek ne güzel. Bir de çifte tarifi uygulayabilsem daha güzel olacak. Gülümsedi. Mide bağırsak serisinin sonuçları gelir gelmez seni haberdar ederim. Teşekkürler dedim. Bu arada Bayan Wilson neden başka bir odaya nakledilmek istedi? O değildi isteyen, odadaki diğer hastalardı. Carol Wilson üst mide bağırsak kanalı testleri özofageal ülserin pozitif olduğunu ortaya koyunca hastaya antiasit ilaçlar ve ülser uygun bir perhis verildi. Bayan Wilson böbrek taşı inancından vazgeçmek zorunda kalsa da kendisine yeni ve resmi bir tanı konduğu için pek heyecanlandı. Hem de Michael'ın ciddiye alması gereken bir tanı. Taburcu edildikten sonra gelip beni görmek üzere randevu aldı.